Ayrım 5. Gerçek hesap bu. Nejat İşler. Sayfa 93. Erken dönem iş hayatı denemeleri. Daha Özal piyasada yokken, daha doğrusu ortada serbest piyasa yokken, hür teşebbüs denen şeyin hayatımıza bu denli yön vereceğini uyanmıştım bir şekilde. Şans, kader, kısmet, talihine 25 kuruş adlı talih oyunuyla başladım işe. İki çeşidi vardır bu oyunun. Bakkaldan en büyük ikramiyesi koca bir çikolata olan seyyar bir vitrin ve kazınmaya hazır yuvarlak delikli çark felek seti alırsın. 25 kuruşa kazıtır, maliyetin üstüne çıkmaya çalışırsın. Genelde bu yöntemle bakkal kazanır. Zira o iğrenç çikolatayı başkasına yar etmez, kendin yersin. Yani sermayeyi yemiş olursun. Benim tercih ettiğim ikinci yöntemse tamamen öz kaynaklara dayalıdır. Texas Tommix'leri, futbolcu resmi çıkan gazoz kapaklarını, Almanya'dan gelmiş oyuncak arabaları, Yaman dergilerini, misketleri, kaflikleri, çivi oyunu için hazırlanmış aletleri koyarsın bir kutuya. Kafandaki ve çevredeki değerine göre sıralandırıp numaralandırırsın. Sonra bu numaraları küçük kağıtlara yazıp kıvırır, annenin kullanıp bitirdiği Nivea kutusunun içine atarsın. Kutuyu sallayarak ve yukarıdaki maniyi söyleyerek dolanırsın. Öz kaynaklar eriyene kadar böyle gider bu, fakat bir bisiklet alacak paraya asla ulaşamazsın. Baharda dedem girerdi devreye. Güzelim bahçesinde aşılayarak yarattığı gülleri boş yağ tenekelerine aktarır, evimizin sokak kapısı önünde bir tezgah ayarlar ve benimle satıştan komisyon anlaşması yapardı. Bu sektörde pek umut vermezdi bana. Herkesin bahçesi, herkesin bahçesinde de iddialı gülleri vardı zaten. Birkaç komşu benim çabama acıdığından alırdı. O kadar. Başka pazarlara açılmam lazımdı. Bunun için dedemin yardımıyla garanti iş yapan yerel biriyle anlaştım. Defterdar sahilindeki gazeteci Mehmet amcayla. Sabah 5 gibi kalkıp karanlıkta yanına gider, benim gibi 7-8 çocukla beraber gazete kalıbı ve pantolon kemerinden oluşan tezgahlarımızı sırtlanır, Mehmet amcanın sıcacık gazeteleri aramızda taksim etmesini beklerdik. En çok Hürriyet gazetesi isterdik çünkü hem kolay satılır hem de manşetleri rahat bağırılırdı. Mehmet amca bize bölgelerimizi söyler, bağırılacak manşetleri tembihler, sırtımıza vurup rastgele diye yolcu ederdi hepimizi. Ben hemen eve gider, annemin hazırladığı kahvaltıyı yerken kırıştırmadan bütün gazeteleri karıştırır, alternatif manşetler bulurdum bağırmak için. Önce çoğu komşu ve akraba olan devamlı müşterileri dolaşırdım. Sonra otobüs durağına, Fesane Fabrikası girişine giderdim. Kalan gazete varsa hala çevre sokaklarda avazım çıktığı kadar bağırarak gezer, bir yandan da herkese saati sorardım. Saat 8 olduğunda Mehmet amcanın yanına gider, sayım yapar, paramı alırdım. Koşarak eve gelirdim sonra. Annemin giysi dolabında sakladığım kavanoza paraları koyar, hızla önlüğümü giyer, çantamı alır, okula yetişirdim. Bu işte yorucu gelmeye başladı bana bir süre sonra. Bir de kavanozun güvenliğinden şüphelenmiştim. Bıraktım. Kötü karar. Ben bıraktıktan sonra dönemin erotik gazeteleri Tan ve Bulvar çıktı piyasaya. İş arkadaşlarım güzel paralar kazandı. Köşedeki manavın kese kağıdı aldığını duyduğumda evde resmen bir atölye kurdum. Önce kese kağıdının nasıl yapıldığını, sonra da nasıl ucuza mal edeceğimi öğrendim. Dedem sağ olsun okuduğu tercüma gazetelerini atmaz. Bayağı bir gazete yığını vardı müştemilatta. Reçineli ağaçlardan yapıştırıcı yapmayı da öğrendim. Ellerim kanayana kadar reçine topluyordum. Kuzenim Burak da katıldı bana. Bir yandan reçineleri kaynatıp şişeliyoruz, bir yandan da dedeme çaktırmadan gazetelerini ufak partiler halinde araklıyoruz. Keyfimiz gıcır. Şirket bile kurduk, ad ve soyadlarımızın kısaltmasıyla. Ne bu iş? Dedem gazetelerin eksikliğini fark etti tabii bir süre sonra. Ne bu iş diye sordu. Anlattık. Nuh dedi, peygamber demedi, izin vermedi. Son kalan yapıştırıcılarla defter kitaplarımızı kapladık, okula devam. Bir süre din ticaretine de takıldım. Berat kandillerinde vekil olarak yüzlerce rekat namaz kıldım. En kısa dualarla hızlıca rekatları deviriyor, bunun karşılığında cömert bir gönlünden ne koparsa alıyordum. Senede bir, ikramiye gibi bir şey. 14 yaşımda artık özalizm memlekete iyice çökmüşken gerçek bir işte çalışmaya karar verdim. Uzaktan bir akrabamızın Osman Bey'deki konfeksiyon mağazasında çalışmaya başladım. Sabah gidip hem mağazayı hem depoyu temizliyor, öğlen sıcağından itibarense Bomonti'deki atölyeden depomuza yeni çıkan malları taşıyordum. Ütüden yeni çıkmış 50 pantolon bir omzumda, 50 pantolon diğerinde kalabalıkların arasından düşe kalka dükkana varmaya çalışıyordum. Ceket taşımayı daha çok seviyordum. Hem daha kolaydı hem de komik bir görünüm oluyordu. Üzerime giyer gibi yaptığım 50 ceketle yeşil dev gibi görünürdüm mağaza camlarında. Eşek gibi çalıştığım için kısa zamanda zam aldım. Bu durum eski çalışanları rahatsız etti. radyodan Big in Japan çalarken gazoz içip dans ettiğim arkadaşlarım birden beni yalnız bırakmaya başladı. Yine depoda yalnız bir günümde hışımla açılan kapıdan içeri tecavüzcü Coşkun girdi. Ben kelime-i şehadet getirirken o taşraya gidecek sipariş kolyelerini parçalıyor, "Nerede ulan benim mallarım, nerede?" diye bağırıyordu. Sakinledikten sonra bir soda istedi. Benim kim olduğumu sordu. "Patronun olacak pezevenge söyle, mallarımı teslim etsin," dedi ve gitti. Tecavüzcü Coşkun'un kolilerde aranan mallar, kafamda acayip narkotik sorular. Sonradan anlaşıldı, adamın Gazi Sineması pasajında erkek giyim mağazası varmış. Siparişini geciktirmişiz. Bir bayram arifesi ikramiyemi alıp işe bıraktım. Komşumuz bakkal Yusuf amca yaşlandığından herhalde dükkanı kapatmaya karar verdi. Damadı bir yayın evinde çalışıyor. Kısa sürede dükkan, kitap kırtasiyesi dükkanı oldu. Damat gündüz işte, eşi çocuklarına bakıyor. Tabii ki tek kişilik istihdamın tek adayı benim. Rüya gibi bir iş. Dükkan bana şekerci gibi geliyor. Üstüne üstlük en iyi müşterilerim, karşımdaki kız meslek lisesi öğrencileri. Anadolu Lisesi'nde okuduğum duyulunca teneffüsleri 20 kızla geçiriyorum dükkanda. Okula gittiğim zamanlarda da küçük bir tezgah yapıyorum bond çantamın içine. Özellikle sınavlarda eksikler benim sayemde gideriliyor. Her türlü mutluyum işten. Yalnız okulu asmaya başlıyorum hafiften. Annem işe uyanıyor. Rüyanın bitmesine karar veriyor. Okulun yakınlarında bir iş olabilir mi? Sultanahmet'teki Arasta çarşısında halıcı bir tanıdık çıkıyor. Dil biliyormuşsun. İstediğin zaman gel, prim hesabı başla diyor. Hanutçuluk yap diyor yani. Turistlerle arkadaş oluyorsun. Bir şekilde dükkana getiriyor, iyisinden kötüsünden bir halı çakmaya çalışıyorsun. Bir iki deniyorum, arkadaş olmaktan öteye geçemiyorum turistlerle. İçim istemiyor onları dükkana götürmek. Zaten benim muhabbet ettiklerim gezgin öğrenciler. Diğer hanutçular beni görünce, "Neco, bıkmadın şu bitli turistlere çay ısmarlamaktan," diye dalga geçiyor. Fazla dayanamıyorum, bırakıyorum. Bir sürede okul kitapları satarak buluyorum yolumu. Kitaplar Almanya'dan geldiği için pahalı. Küçük bir çete kuruyoruz. Bir üst sınıfa geçenlerin artık ihtiyaç duymayacağı kitaplarını 3.30 paraya alıp ihtiyacı olan alt sınıflara satıyoruz yarı fiyatına. Müdüriyet uyanıyor işi, dümenimizi bozuyor. Üniversite sınavı geldi çattı ve akabinde geldi çaktı. Açıkta kalıyorum. Evdekiler huzursuz. Ders çalışmayı hiç çekmiyor canım. Gazete ilanlarından iş buluyorum. Mülakata gidiyorum, işi alıyorum. Artık sigortalı bir işçiyim. Aksaray'da Benetton'un fabrika satış mağazasında çalışmaya başlıyorum. Rumenler, Araplar, İranlılar ve bilumum turistlerle ben ilgileniyorum. Bir yere kadar zevkli bir iş. Fakat hırslı mağaza müdiresinin habire yaptığı toplantılardan gına geliyor. 3 ay sonra basıyorum istifayı. Ana Britannica pazarlaması moda oluyor. Gazete ilanlarında öyle güzel paralar vaat ediyorlar ki hemen kanıyorum. Koca bir çanta veriyorlar elime, bazı lokasyonlara yönlendiriyorlar. Deniz otobüsü iskelelerinde, sinema fuayelerinde stand açıyorum. Prensip şu, biraz ilgilenen birini yakaladığında hemen iyi bir sunum için randevu iste. Ev, iş, neredeyse oraya gidiyorsun. İlk randevumda evine gittiğim orta yaşlı kadın, kapıyı içini gösteren bir sabahlıkla açınca arkama bakmadan kaçıyorum. Figürasyon, tiyatro işleriyle uğraştığımı bilen bir arkadaşımı bir film şirketine öneriyor beni. Ofis boyluk gibi bir şey. Giriyorum işe. İhsan Yüce, Engin Ayça, Gülsen Tunçer, Orhan Nuray Oğuz, Hilmi Etikan gibi sinemacılarla tanışıyorum. Bilge Olgaç'ın sobasına gaz taşıyorum. Gaz sobasından zehirlendi. Hala suçlu hissederim kendimi. Giovanni Scannamiglio'nun evine giriyorum. Her şey güzel de para yok. Neredeyse çay kahve sponsoru benim şirketin. Kast işine girelim diye karar alınıyor. Zira televizyon ve reklamlar hareketlenmeye başlamış. Diskoların kapılarında broşür dağıtıyorum. Eli yüzü düzgün tanıdıklara haber salıyorum. 100 kişiyi bulunca katalog çekimine giriyoruz. Devlet Opera ve Balesi'nin fotoğrafçısıyla anlaşıyoruz. Stüdyoda profesyonel çekimler yapıyoruz. Tabii para karşılığı. Epey bir para giriyor kasaya. Fotoğrafçının parasının da üstüne yatıyor patron. Daha önce bana reva görülen muameleyi başkalarına yapıyormuşum gibi geliyor. Midem bulanıyor, ayrılıyorum. 2-3 sene sonra okuldayken patron çıka geliyor. İşler düzelmiş, para kazanmaya başlamışlar. 4 aylık alacağımı veriyor bir zarf içinde. Allah bereket versin. Sonrası tezgah, biliyorsun işte. Çok büyük ve manalı laflar yazmaya hazırlanıyordum ki... Tezgah anıları, Haydar Dümen. Harbiye Karakolu 20 metre kadar çaprazımızda. Teşvikiye'nin, hatta Türkiye'nin en güzel kızları önümüzde. Efsane Akademi Kitabevi diğer çaprazımızda. Muzaffer abiyle bağırmadan konuşacak kadar yakın. Yazarların evi acıktığımızda seslensek bizi doyuracak mesafede. İyiyiz yani. Hafta sonları teşviki ahalisi adaya gider, eczacı başların dükkanının kepenklerini kale yapar, top oynarız. Bir gece önce göz süzüştüğümüz kolejli kızlar çay içmeye gelir. Üsküdar Amerikan, İtalyan Lisesi, Alman Lisesi, Avusturya Lisesi. Şişli Terakki ve Işık Lisesi zaten mahallenin kızları. Bizimle takılıp bohem olmak isterler. Biz de kırmayız. Yazarlar, gazeteciler de gelir. Nobellisinden hem de. Takıcı Mehmet o an uyanır işi. Yaptığı muz ortaları bırakır, kafayla golü tezgahta atacağımı bilir. Yine böyle bir gün Junior tayfadan bebeler bastı tezgahı. Mavra'yı Haydar Dümen'in bir kitabı üzerine kurdular. Kitap resimli. Resimlere baka baka gülüyorlar. Çok gülüyorlar herhalde. Bir süre sonra karakoldan polis geldi, silahlı. Kim ulan bu kitabın sahibi? Benim olduğunu bal gibi biliyor. Ancak okumuş çocuk olduğum için konduramıyor herhalde. Benim kardeşim, o şeyi de al gel, komiser çağırıyor, şikayet var. Hayda. Kitabı da alıp polis nezaretinde karakola gittim. Komiser çok sinirli. Artık hangi kifayetsiz muhteris muhbir vatandaş nasıl bir ruh haliyle okumuşsa, terbiyesiz, ahlaksız, ırz düşmanı lafları ard arda havada uçuşuyor. Sonra da kitabı alıkoyup beni kodese attırıyor. Güleyim mi ağlayayım mı bilemiyorum. Öyle oturuyorum. Cep telefonu, internet olayları falan na mevcut. Kimseye haber veremem. Zaten komiserle konuşmaya gelen bizim çocuklar tekme tokat ve küfürler eşliğinde karakoldan atılıyor. Hafiften tırsmaya başlıyorum, zira bizimkilere bu muameleyi reva gören abimiz kim bilir bana ne mene bir şiddet tiyatrosunda rol verecek. Geçmeyen bir buçuk saat sonra memur gelip beni çıkardı. Oh, abinin odasının camları caddeye bakıyor. Kötü muamele abarırsa başlarım bağırmaya. Duyan bir Müslüman yardım eder herhalde. Odaya girdim. Komiser düzgün tipli biriyle karşılıklı çay içiyor. Gel gel dedi komiser. Şimdi Hanya'yı Konya'yı öğreniriz. Kitabı çıkardı çekmecesinden. Doktor bey, bu ahlaksız serseri bu şeyi sokağın ortasında sergiliyor. Koymuş kitapların arasına, yok efendim bilimsel esermiş de, yazan doktormuş da. Ben şimdi buna ne yapayım? Houston Tıp Merkezi'nde görevli tontonumuzun hayatını kurtaran ve bu yüzden aylarca memleketin en sevdiği Amerikalı olan dünyaca ünlü kalp cerrahı DeBakey var sanki karşımda. Kahramanım kitabı eline alıyor, şöyle bir evirip çeviriyor, bana döndürüyor kafasını, bakışlarımızla herhangi bir Aziz Nesin öyküsünün karakterleri haline gelişimizi kutluyoruz, biraz buruk da olsa. Evet diyor, Haydar Dümen bu konularda uzman bir hekimdir. Bir sürü bilimsel eseri vardır. Bu da en bilineni. Komiser büyük bir hayal kırıklığıyla kitabı geri alıyor. Bakıyor, sayfalarını karıştırıyor, çekmeceye geri koyuyor. Lan çık git, gözüm görmesin seni. Geleceğim o kitaplarını kontrol etmeye. Fena bir şey bulursam yandın. Çık. Tezgaha döndüm. Önce bizim keratalara ince bir fırça, sonra da sade bir Türk kahvesi sigara eşliğinde. Esnaf merak etmiş, ballandıra ballandıra anlatıyorum olanları. Geberiyoruz gülmekten. Bir yandan da karakolu kesiyorum. Hem polisler bakıyor mu diye, hem de doktorun çıkışını yakalamak için. Bir yarım saat sonra çıktı doktor. Daha ben ona doğru hamle yapmadan eliyle geliyorum işareti yaptı, geldi de. Teşekkür ettim. Zamanı varsa bir çay ısmarlamak istediğimi söyledim. Doktor karakola doğru baktı, güvende olduğuna kanaat getirdi ve bastı kahkahayı. Karşılıklı kahkahalarımızı durduramıyoruz. Bana nezaret eden polis kapıda. Birazdan kahkahalarımız çete suçuna girecek. Kolundan tutup tezgahın yanında bir kuytuya oturttum doktoru. Çayları söyledim. Çaylar geldi, kahkahalar eşliğinde muhabbet ettik. Cerrahpaşa da doktormuş. Karısına hediye almak için gelmiş Nişantaşı'na. Park ettiği yerde arabaya vurmuşlar. Onun için karakoldaymış. Çayını bitirdi, iki tane kitap beğendi. Hediye olması için ısrar ettim, zorla parasını ödedi. İndirim teklifimi de geri çevirdi. El sıkıştık, gitti. Komiser hiçbir gün tezgaha kontrol için gelmedi. Hep uzaktan kaşlarını çattı. Doktor gelirim demişti, hiç uğramadı. Hayat gailesi işte. Bizim yaramazların biri dövmeci oldu, biri avukat. Kapıda duran genç polis defalarca tayinini istedi. Aldığı maaşla İstanbul'da geçinemediği için. Bir türlü çıkmadı tayini. İntihar etmiş, öyle dediler. Çaycı Hacı abinin ayakları kesmişler. Akademi kitap evi Kadıköy'e taşınmış galiba. Yazarların evi en son Ortaköy'deydi. Duruyor mu bilmiyorum. Kolejli kızlar çoluk çocuğa karıştı. Ben de meşhur oldum. Hala kendimi Türk hekimlerine emanet etmeye devam ediyorum. İyi insanlara salak muamelesi yapmayı bıraktığın an iyi insan olacaksın. Bu da sana yeter. Tezgah Anıları, Cinayet Mahalli. Orta yaşlı bir kadın geldi. Evlerinde bizim işimize yarayacak şeyler varmış. İlgileniriz diye düşünmüş. Adres şahane, Hüsrev Gerede Caddesi. İyi şeyler çıkar oradaki evlerden. Akşama sözleştik. Üç ahbap çavuş adrese gittik. Ev mükemmel bir lokasyonda, yalnız terk ediliyor gibi. Tanju Okan şarkısı misali eşyalar toplanmış. Satranç dergileri var epeyce. Ağzımın suyunu akıtacak kadar yüklü bir plak koleksiyonu, tıp literatürü, biraz da İngilizce kitap. Burada gördüğünüz her şeyi alabilirsiniz, dedi biri. Buruk, üzgün bir kaç kadın var evde. Müzik sistemini gösteriyorlar. Mobilyalar gani. Mutfak malzemeleri, wok tavaya kadar, bize amade. İpuçları ailenin Amerika bağlantılı olduğunu, adamın satranç hastası bir cerrah, kadınınsa piyanist olduğunu gösteriyor. Amerika'ya yerleşecekler herhalde diye düşünüyoruz. Hiçbir şeyi taşımak istemiyorlar. Her şey mükemmel tasnif edilmiş. Plakların, kitapların, dergilerin üzerinde kimlikleri var neredeyse. Garip bir akşam vakti umutlarla girdiğimiz evden kamyon yüklü eşyaya çıkıyoruz. Şahane bir voli vurduk. Mutluyuz. Genelde aldığımız eski eşyaları olduğu gibi sergileriz tezgahta. Orasını burasını iyileştirip değiştirmekle uğraşmayız. Zira o şey tekrar dolaşıma girebilir ve hikayesi baki kalmalıdır. Plaklar bana düşmüştü. Hepsinin üzerinde plastik baskılı etiketler var. Abartmıyorum, rahat 2 sene o evden çıkan plaklarla geçindim. O kadar temiz, o kadar kaliteliydiler ki. Bir gün herhalde 1 sene geçmiş olmalı, Teşvikiye'deki liselilerin öğlen teneffüsü ve benim göz banyosu saatimde yaramaz kızlarla kesişirken tezgaha geldiğini bile hissetmediğim bir müşteri, "Aa, bizim şeyin plakları bunlar," dedi. Tipi toparlayıp klasik, hikayeli satış taktiğine getirdim. "Evet efendim, galiba kendileri Amerika'ya yerleşmişler. Biz de nasiplendik," derken müşteri acı gerçeği söyledi. Cerrah abi akşam eve geldiğinde karısını aşığıyla yakalar. Niye gereksinim duyduğunu anlamadığım silahıyla karısını, aşığını ve en sonunda kendini vurur. Göt kadar bir mahallede yanı başımızda olanlardan bir haber oluşumuzu düşündüm önce. Sonra cinayet mahallinden bir şey aldığımızı. Belki de uyduruyordur diye kullandım. Tam kötü hissedecektim kendimi. Maktulün yakını, 3 plak aldı, güzel para bıraktı. Keyiflendim utanmadan. Göz banyoma devam ettim. Çaycı Selim'le göz göze gelip hayali çay kaşığını hayali çay bardağında çevirdim. Akşam kemancıda kim çalıyor, Ortaköy'de hayat var mı, sosyete ortamına mı aksam diye düşünmeye başladım. Hayat gerçekten çok garip. Fazlı eve fesleğen aldı. Ben bakamam dedim. Biraz önce fesleğenle aynı bardaktan su içtik. Tezgah anıları. Fotoğraf. Tezgahta sıradan bir gün. Okul sıkıntım yok. Demek ki Haziran falan. Mehmet de galiba ismi. Gördüğüm en orijinal eskici göründü uzaktan. Her gelişinde mutlaka bir mavra döner. Kitap okur, müzik dinler, sinemaya gider. Değişik bir herif. Kocaman bir Motorola telefonu vardı mesela. Kahveye sokmuyorlarmış, televizyonu bozduğu için. Günlerce bunun yaygarasını yaptı. Neyse, vitesli el arabasıyla yanaştı tezgaha. Hemen çayı söylendi. Bir yandan arabadaki malları göz ucuyla süzülürken bir yandan da geyik başladı. Pek bir şey yok bugün. Yalnız 50'ye 70 boyutlarda çerçeveli siyah beyaz bir fotoğraf beni hipnotize etti. 50'li yılların sonu gibi, stüdyo çekimi. Takım elbiseli bir adam, kucağında 3 yaşlarında bir kız çocuğu ve yanında 8-9 yaşlarında bir kız çocuğu ayakta. "Bu ne?" diye sordum. "Çöpe giden hatıralar," dedi. "Biz insanların unutmak istediklerini süpüren çöpçüleriz," diye ekledi. Hiçbir değeri yok başkaları için. Niyeyse bana bir şey söylüyor fotoğraf. Edinmek istiyorum. 100 liradan açtı kapıyı, 60 liraya aldım. Tezgaha koydum. Çaylar bitti, Mehmet gitti, uzun saçlı bir enayiye 5 para etmez bir fotoğraf kakaladığını düşünerek. Uzun süre baktım fotoğrafa. Büyülenmiştim sanki. Yan tezgahlardan geliyorlar. "Bu ne lan?" diyorlar. "Bilmiyorum," diyorum. Gelen geçen birkaç kişi daha sordu. "Bilmiyorum," dedim onlara da. Dekor niyetini satın almak istediler. Biraz düşüneyim dedim. Kopamıyoruz birbirimizden. Birkaç saat böyle geçti. Nur yüzlü biri geldi sonra. Orta yaşı geçkin, sakin mi sakin, meraklı çocuk gözleriyle bakan bir kadın. Uzun süre baktıktan sonra fotoğrafa "bilmiyorum" cevabının sorusunu sordu kibarca. Bir önceki paragrafta anlattığımı ona da anlattım. Sonra oturduk, çay eşliğinde fotoğrafa beraber hikayeler uydurduk. Güldük, hüzünlendik, durduk, sessizce düşündük. "Bir işim var, onu halledip geleyim. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle bu fotoğrafı sizden isteyeyim," dedi kalkarken. "Ne yapacaksınız bu fotoğrafı?" diye sordum. "Affedersiniz," dedi. "Size kendimi tanıtmadım. Ben Gülten Dayıoğlu, yazar. Belki bu fotoğraftan bir öykü çıkarırım. Tanımaz mıyım? Kitaplarıyla büyümüşüm." "Elbette," dedim. "Mutlu olurum." Gitti. Ben heyecanla olan biteni dostlara aktarırken herhalde yarım saat sonra başka bir hanımefendi aynı incelikle aynı soruyu sordu. Gene ve bir kez daha "bilmiyorum," dedim. Gözleri buğulandı. Hemen bir tabure verdik. Bir bardak su istedi, içti. Zamanda yolculuğun bir hayal olmadığını ispatlarcasına, gittiği yerlere beni de götürerek ağır ağır anlattı hikayeyi. Bu benim babam. Ayakta duran ablam. Babamın kucağındaki küçük kız da benim. Şu anda utanç içerisindeyim. Annem demans hastalığına yakalandı. Ne yaptığını bilmez. Sokağa atmış her şeyi herhalde. Sizden ricam bu fotoğrafı yerine geri götürmeme izin vermeniz. Hemen fırladım, çerçeveyi tezgahtan kaldırıp gazete kağıtlarıyla sarmaladım. Sicim marifetiyle rahatça taşınabilir bir hale getirip sahibinin yanına bıraktım. Artık tutamadığı gözyaşlarını silerken yarım ağızlı bir teşekkür edip ışık hızıyla caddedeki kalabalığın arasına karıştı. Ben de bir hafiflik duygusu, sanki ağır bir yükü yerine nihayet ulaştırabilme hali. Çöktüm kaldım. Kısa bir süre sonra Gülten Dayıoğlu geldi. Sordu, anlattım olanları. Şimdi daha acayip bir hikaye oldu dedi ve gitti. Bu hikayeyi yazdığımı bilmiyorum. Biraz arsızlık yapıp telifi bende olmayan bu anı paylaşmadan da edemiyorum. 5. ayrımın sonu, sayfa 115.